Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Dünya gündeminden merhaba. 2022 Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle gözlerin Orta Asya'ya dönmesine neden oldu. Kazakistan'da yılbaşında hükümetin otogaz fiyatlarına beklenenin çok çok üzerinde zam yapmasıyla birlikte halk önce zamın geçerli olduğu şehirde sokaklara indi. Ardından gösteriler Almaty Havalimanı'nı da içerecek şekilde Kazakistan'ın önemli şehirlerine yayıldı. Hükümet görevden alındı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü burada müdahil olması için davet edildi. Daha çok Rusya'nın liderliğinde bilinen örgüt yaklaşık olarak 3000 askerle Kazakistan'a geldi. Gösteriler biraz sakinleşmiş durumda. Yeni hükümetin başbakanı belirlendi. Alihan Smailov aslında eski hükümetin birinci başkan yardımcısı göreve başlayacağını söyledi. Halkın taleplerine kulak vereceklerinin altını çizdi. Yüzlerce ölü ve bir o kadar da yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. KGÖ hala sahada. Son yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak dünya gündeminde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin aslında büyük küresel politikadaki anlamını, bunun nereye tekabül ettiğini, bir noktada Türkiye'nin pozisyonunu ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam yeni yıl farklı dileklerle hepimiz yeni yıla girmeyi temenni etsekse Kazakistan'dan gelen haberler bütün gözlerin buraya dönmesine neden oldu. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden olan Kazakistan aslında en istikrarlılarından biri olarak da görülüyordu. Güçlü bir ekonomiydi bölgede. Rusya ile neredeyse başa baş gidiyorlardı. Hatta Rusya'nın bir noktada önüne de geçmiş bir ekonomiydi. Ama işler yolunda gitmedi ve Kazakistan'da halk sokaklara indi. Rusya destekli Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çağrı üzerine buraya geldi. Çin'den benzer açıklamalar geldi. Yardıma hazır olduklarını söylediler. Siz bu isterseniz genel bir bakalım. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra da biraz aktörlerin tutumuna değinelim.
Evet, yani şöyle söyleyeyim, iki boyutu olduğunu düşünüyorum. Bir, gerçekten de bir toplumsal huzursuzluk var. Yani bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu eski komünist, yani postkomünist denen hani eski rejimler ve bunların mirası konusu var. Bunun bir kısmını şey oluşturuyor. Türk dünyası denen, yani işte Azerbaycan'dan başlayıp işte biliyorsunuz Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelerin olduğu. Hatta Balkanları falan da bunu, Doğu Avrupa'yı da katabiliriz ama kısmen, hepsi değil. Şimdi bir bu ülkelerin bu eski Sovyet sosyalist mirasının yarattığı bazı sorunlar var. Şimdi bir bunlara değinmek gerekiyor. Hakikaten hani bu toplumlarla nasıl yaşadılar mesela? Hani genelde Türkiye'de bu milliyetçi hamaset bir Türk dünyası üzerinden hani hareket ediyor falan biliyorsun. Oysa yani çok üzülerek söylüyorum. Hani kimseye hakaret etmek falan da istemiyorum. Yalnızca Türk vesaire olmasıyla da ilgili değil. Ama yani biraz yolsuzluk dünyası burası.
Evet, yani yolsuzluk ilişkilerin olduğu da
çok bekler. Çok hani işte liderler babadan oğula, sanki şey gibi hani dükkan gibi algılıyorlar. Hani oğluna bırakıyor önce mesela ülkeyi. Yani bu başka Orta Doğu'da da görüyoruz bu modeli. Ya da yani şunu bu bölgeye çalışanlar biliyorlar. Bu çok söylenmiyor. Yani rüşvet üzerine kurulu. Yani modern toplumlar değiller. Vergi üzerine değil. Yani modern toplum yani birey vergi verir ve verdiği verginde hesabını sorar. Hani dünyada iki tane büyük devrim, yani Fransız devrimi ve Amerikan devrimin hani altında şey vardır. Hani vergi meselesi vardır. Çünkü size vatandaş da yapan bir şeydir bu. Şimdi tabii bu eski mi şey yani model böyle vergi veren özel o mülkiyetin hani daha sınırlı olduğu bir alan olduğu için yani böyle vergi veren bir vatandaş modeli yok. Şimdi buradan kapitalizme geçince tabii arada böyle amorf bir şey oluşuyor. Yani insanlara vergi verilmiyor. Ulusal gelir klientelist ilişkiler içinde hani oligarkların arasında paylaşılıyor. Topluma çok azı bunun pay ediliyor, düşüyor. Bu sefer insanlar geçinemeyince mecburen rüşvete başvurmak zorunda kalıyorlar. Evet. Ve bu herkesin bildiği çürümüş bir yapı ortaya çıkartıyor. Yani şimdi mesela bu Balkanlarda falan da var. Ben hani orayı daha iyi bilirim. Ya mesela hani hastaneye işiniz düşüyor. Yani bir hemşire iğne yapsın diye 5 euro koymanız gerekiyor cebine. Ya da işte bilmem adını vermeyelim artık hani dost kardeşi ülke. Yani her notun bir dolar karşılığı var neredeyse. Yani işte çok para verirsen diploma da alabiliyorsunuz. Ya da bir ülkede diplomat hani büyükelçi olarak atanmak için bilmem ne kadar $1000 veriyorsunuz onu sonra çıkarıyorsunuz falan. Yani şimdi bu çürümüşlük gitmez. O yüzden hani Türk dünyası biraz içine bakın bunun ne var yani böyle mi yaşayacaksınız siz? Hani şey biteli hani Sovyetler dağılalı. Hani sosyalizm çökeli 30 sene oldu. Ya 30 sene boyunca aynı yerde hani dönüp duruyorsunuz. Bir tane güçlü lider ona yakın. Yani biz de oraya doğru gittik aslına bakarsan. Evet. Hani. Tabii. Etrafına şey olmuş, iktidara yaklaştıkça zenginleşen bir oligark kitle. Yabancı sermayeli sorunları yok. Hepsi milliyetçi, hepsi Türkçü maşallah. İşte Chevron'lu da orada, diğer şirket İngilizler de orada. Evet. Çin'le de hayırlı.
Orada kesinlikle.
Dolayısıyla da hani tablo bu. Sonuçta bu insanlar... Yani zaten ilk kuşağı yediler biliyorsun hani şok terapiyle şeyde yani 90'ların o yaşlı kuşağını zaten evet. Harcadılar bir kuşağı. Hani şey yaptılar bütün şeyin adam 30 sene çalışmış falan sonra işte ayda $30'la hadi geçin bakalım kesin dediler. Mevcut, sen. Evet. Hani fiyatları serbest bıraktılar gelirler sabit kaldı falan hani zaten bir şey çöküntü yarattılar. Ondan sonrası da bunlar hani böyle Türk dünyası kuran falan derken bir şey de kurdukları yok. Yani işte biraz Rusya'yı oyna, biraz Çin'i oyna, biraz Amerika'yı oyna. Yeter ki biz iktidar hani devam etsin. Bu hani zaten sürdürülebilir bir model değil ama baskıyla sürdürürsünüz işte. Yani elinizde sopa alırsanız demokratik gelenekler zayıf, sivil toplum çok yetersiz. Kapitalist toplum ama işte bu şeyi gösteriyor yani sermaye ile hani devlet siyasal iktidarın biraz dengelenmesi gerekiyor. Şimdi bu dengelenmediği yerde bu otoriterliğe ve faşizme doğru gidiyor. Hani bu maalesef hani bir şey dünyada yeni bir olaydır değil. Dolayısıyla böyle bir boyut olduğunu hani bu modelin hiçbir şekilde hani toplumların memnuniyetini sağlayamayacağını yani de böyle bir hamase işte sıkışınca bir şey yapar. Karabağ operasyonu yaparsınız falan. Muhalefeti baskı altında tutarsınız. Entelektüelleri baskılarsınız. Akıllı insanlar yurt dışına kaçar. Bu model her yerde aynıdır. Hani itiraz edecekleri susturursunuz. Gerisini de yönetirsiniz. Bu modelle yönettiler. Ondan sonra işte ne Türk Dünyası Teşkilatı'nı kurdunuz. Hatta ben şey diyorum biliyorsun bu bir millet iki devlet falan var ya işte böyle hani yani bir millet iki demokrasi yani oraya geçmezseniz evet. Şey bunlarla uğraşır durursunuz. Yani bu evet. İşin şey kısmı toplumsal ve ekonomik evet. Ekonomik kısmı.
Bir de hocam şimdi şöyle yani söylediğiniz gibi Kazakistan evet belki ekonomik olarak işte kişi başına gelirin aşağı yukarı $10,000 olduğu kategoride yer alıyor ama oraya giden araştırmacılar da gazeteciler de sıklıkla paylaşıyorlar. Ortalama bir yemeğin ücreti yaklaşık $20'ken bir memurun maaşı aslında en fazla $100 diye belirtiyorlar. Bu belki izleyicilerimizin de dinleyicilerimizin de hani bahsettiğimiz durumu anlayabilmeleri açısından bir örnek.
Rüşvet alın diyor yani devlet. Kim herkes bu maaşı geçinilmez sen yolunu bul diyor. Evet. Sen diğerlerini alıyorsun. O da başkasından alacak. Onu karıştıracak. Bu çürüten bir şeydir zaten.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kazakistan dediğimiz gibi aslında Rusya perspektifinden baktığımızda belki de en az sorun yaşadığı eski Sovyet Cumhuriyetlerinden bir tanesiydi. Genelde zaten Rusya'nın yanında gördük. Belarus, Rusya ve Kazakistan'ın bir gümrük birliği işte bugün Avrasya Ekonomik Birliği'ne dönüştü ki zaten fikir Nazarbayev'den gelmişti daha önce 1994'te. Hal böyle olunca yani Rusya'yla yakın bir yer bu ayaklanmanın, bu isyanın diğer aktörler tarafından nasıl ele alındığı dikkat çekti. Yani Rusya'nın tavrını gördük aslında, yani kolektif güvenlik anlaşması örgütü üzerinden gittiler ve derhal kuvvet yollamayı kabul ettiler ve müdahale ettiler. Bununla beraber diğer aktörler de, Kazakistan'ın hem Çin'le önemli ilişkileri var, ABD ile ilişkileri sınırlı olmakla birlikte, ama ABD de bölgenin genel dinamiklerine dönük, bunun ulaşabileceği yer açısından daha tonu düşük açıklamalar yaptı aslında. Peki bu aktörler arası ilişkileri gözettiğimizde, yani Çin-ABD çekişmesinde Rusya'nın bir payı olduğunu, bir konumu olduğunu biliyoruz. Buradan nasıl değerlendirmek lazım bu durumu?
Yani şimdi tabii bu Orta Asya falan deyince, bu Orta Asya çalışan arkadaşlar alınmasın ama böyle çok hani bir müthiş bir jeopolitik mantık var. Hani ya bu yeni bir koyun, yeni bir koyun. Hani hatta mesela ben bir ara fenalık gelmişti. Hani bir tane makale kitapa da olmasın ki içinde şey geçmesin.
Büyük oyun geçmişsin, doğru.
Geçmiş. Yani hani bir büyüğü falan yok. Yani böyle dünyanın en, hani nasıl söyleyeyim, yani en o elde edilmesi gereken falan bir şey de değil. Böyle hani
o Katya, Heartland diye
hala. Evet, Heartland, oraya hakim olan Avrasya'ya hakim, evet. Avrasya. Öyle olsa Sovyetler çökmezdi yani, oraya hakimdi zaten. Duruyordu. Yani evet. dünya karalarının altında biriydi Sovyetler. Yani evet. Teritori, toprak, salt toprak kontrol ederek dünya siyasetinde şey olamıyorsun. Güçlü tabii. olursunuz bir miktar ama hakim olamazsınız. Hani evet. o hakim olmak başka bir şey. Yani 2000'lere geldik artık falan. Dolayısıyla da yine de bir şey var. Tabii ki bir jeopolitik çekişme var. Birkaç senaryo var. Yani bunların hangisi olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Bunu zaman içinde göreceğiz. Yani bu bölge çalışanlar falan da bize net olarak evet şudur diye söyleyemiyorlar yani kesin olarak. Şimdi birkaç senaryo var. Bunlardan bir tanesi, yani ben şöyle yorumladım. Bir hipotez olarak söyleyebilirim bunu. Zaman içinde ancak test edebiliriz ya da sağlamasını yapabiliriz. O da yani Amerika ile Rusya, biliyorsun burada Çin'in Orta Asya'da bir yayılma süreci var. Buradan yola başlayayım önce. Ben bunun hani Rusya'yı çok memnun etmediğini hani evet. düşünüyorum. İktisadi bir gücü yok Rusya'nın. Bunu engelleyecek bir gücü evet. yok. Rusya daha çok yani geçmişten kalan elit bağları ve güvenlik üzerinden, istihbarat üzerinden hareket ediyor.
Ve hatta şey söyleniyor hocam, yani Çin'in özellikle bu noktada askeri ve güvenlik alana çok bulaşmadan, Rusya'yı ürkütmeden gitmeye çalıştı. Aynen, zaten aynen. Rusya'nın rahatsız olduğunu biliyor ama bazı hatlara da dikkat ederek ilerlediği söyleniyor.
Evet, yani daha iktisadi ve altyapı yatırımlarına evet. çok para aktardığı söyleniyor. Ve işte bu Tokayev'in de hani işte Çinlileri biraz kolladığı falan söyleniyor. Şimdi olayları, Kazakistan olaylarının iki tane ciddi parametre var ondan öncesi. Bir, Ukrayna'ya sınırına Rus askeri yığınağı. İkincisi de 7 Aralık Putin-Biden görüşmesi. Hı hı. Ondan bir süre sonra gerçekleşti. Şimdi benim tam şöyle bir yani iddia olarak bunu söyleyebilirim ama hani ucunu açık bırakabilirim. Bunu test edilmesi gerekir. Yani bir ihtimal Amerika ile Rusya el altından bir yerde bir pazarlık yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Bu pazarlık da şu, yani Rusya şeyi biraz Çin'i buradan itelemesi görevi verilmiş olabilir. Yani Amerika Orta Asya'yı Rusya'nın kontrol etmesini tercih ediyor büyük ölçüde Çin'e göre. Yani Çin'in bu coğrafyanın, Orta Asya coğrafyasında güçlenmesini Amerika'da Rusya'da tercih etmiyorlar. Benim tahminim bu. Ve ikisinin de birlikte yürüttükleri bir operasyon olabilir. Çin'i biraz daha itelemek için, hani Kazakistan'da hakikaten en kritik ülkesi hem coğrafi olarak, hem nüfus olarak, hem ekonomik kapasite, hem de enerji kaynakları olarak.
Tabii dolayısıyla ki zaten hocam, Kazakistan'ın aslında bir kara ülkesi neticede, benzer bir şey Türkmenistan için de geçerli. Her iki ülkenin petrol ve doğalgaz, Rusya yani merkez, eski SSCB merkezi dışında petrol aktarabildikleri kara boru hattı sadece Çin'le var. Yani evet. Çin bunu göze al 2007'lerde 2000'lerin başına kadar gidiyor bu tartışma ama çok büyük bir masrafla bu hatları inşa etti yani bu bölgeyle.
Doğrudur. Ona bir engel yok. Hani şey satacaksınız. Çin'e enerjisi. Çünkü Çin dünya ekonomisinin bir parçası. Çin mesela enerji kaynaklarına ulaşamazsa ve Çin ya maliyetleri artabilir falan. Bu dünya ekonomisini etkiler. Hani bu iktisadi boyut devam etsin. Fakat stratejik yatırımlar konusunda sıkıntılar var. Yani ikinci senaryo yani Amerika'nın hani çok bildiğimiz, çok klasik Amerika'nın hani bir tür renkli devrim denediği. Ve Rusya'nın bunu hani bastırdığı. Yani bunu da bilmiyoruz. Hani gerçekten Amerika şeyi devirip işte Tokayev'i de deyip yerine bir yeni kendisine daha yakın bir işte Afganistan'dan çekildi. Onu hani telafi edecek bir hamle mi yapmaya çalıştı ve bu da eline yüzüne mi bulaştı? Bu da bir ihtimaldir. Bunu zaman içinde görürüz. Yani üçüncü bir ihtimal Rusya'nın hani Ukrayna ile birlikte ele alınırsa bir güç gösterisi. Yani zemin yoklaması. Yani Ukrayna'ya girerse acaba nasıl olur? Hani tepki gösterecek. Amerika'nın tepkisinin sert olmadığını görüyoruz. Evet. Biraz şey çok itidalli, hani yumuşak, bölge ülkelerini uyaran. Hatta biliyorsun hani Antony Blinken'ın yani Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bir ifadesi var. Hani Ruslar girince çıkmaz dikkat edin diye. Evet. Hani Rus dışişleri de ona çok manidar bir cevap verdi.
Kesinlikle.
Girince yalnızca çıkmamakla kalmıyorsunuz, bir de soyup tecavüz de ediyorsunuz.
Aynen hani, öyle. Bundan kurtulmak mümkün değil demişlerdi.
Size dikkat etmeli falan dedi ki yani haklı tabii ki. Yani akıllıca da bir cevap vermiş Mustafa.
Kesinlikle.
Dolayısıyla da ben hani bunun Ukrayna üzerine, Ukrayna konusunda da şeyin Putin'in bunu bir pazarlık aracı olarak kullandığını, aslında hani doğrudan bir işgalin şimdilik düşünülmediğini. Dolayısıyla Ukrayna'ya girmeyeyim, siz biraz Doğu Avrupa'dan hani uzak durun. Biz de bu Kazakistan'da elimizi biraz daha güçlendirelim gibi bir pazarlık. Çünkü şöyle söyleyeyim. Rusya bizim Türkiye'deki Avrasyacıları zannettiği gibi bir Avrasyacı değil. Evet. Rusya'nın derdi Avrasyacılık yapmak değil. Rusya Amerika ile Çin'i birbirine oynayarak küresel siyasette kendisine alan açmaya çalışan bir ülke. Yani evet. Sıkı sıkıya gidip kendisini Çin'e bağlamak isteyen bir ülke değil. Çünkü burada ciddi riskler de var. Evet. Çünkü Çin şimdi Amerikan hegemonyası daha açık bir sistem biliyorsunuz. Yani kuralları belli. Yani ne zaman ihlal edeceğini de biliyorsunuz. Çin öyle değil. Çin'den bakın eğer Rusya çekiniyorsa bütün ülkeler çekiniyordur.
Evet.
Yani bütün komşu ülkeleri, sınırdaşları çekiniyor. Çünkü Çin'in, güçlenmiş bir Çin'in, yani Amerikan hegemonyasıyla dengelenmemiş bir Çin'in ne yapacağını Ruslar da çok kestiremiyorlar. Yani nasıl bir şey olacak? Hani güçlendiğinde Rusya'yı ne kadar baskı altına alacak? Evet. Mesela Orta Asya ülkelerinde artık benim şeyim olacak, hani benim dediğim olacak, burası benim nüfuz bölgem olacak, senden ben buraları geri alıyorum dediğinde mesela Rusya karşılığında ne yapabilecek falan. Hani bunlar Rusya açısından da büyük bir olasılıkla sıkıntılı konular. Şimdi tabii, böyle de bir boyut var. Dolayısıyla da Rusya Çin'in Orta Asya'da çok güçlü olmasındansa Çin'i Amerika'ya karşı kullanıyor. Amerika'yı da muhtemelen Çin'le ilişkilerinde kullanıyor. O dengeyi kaybetmek istemiyor. O yüzden de Amerikan tarafı da bunun farkında. Yani Rusya'nın elinin böyle Amerika'ya karşı sonuna kadar açık olmadığının da farkındalar. Ha, insanların tabii ki şeyleri, yani hayat koşullarından kaynaklanan sıkıntıları falan vardır ama bunları biliyorsunuz hani kanalize ederler. Kullanılan şeylerdir bunlar. Hani bazen toplumsal tepkiye dönüşür, bazen müdahale edilmezse, kanalize edilmezse toplumsal bir şeye, hani kalkışmaya çok fazla dönüşmüyorlar. Kaldı ki burada yani Amerikan bu işte Soros Vakfı'nın hani uzantıları vesaire yani çok çok güçlü olmadığını da biliyoruz. Daha çok Rusya'nın hani etkisinin güçlü olduğu bir coğrafi alan burası. Hani denemeleri var daha önce Kırgızistan'da falan ama hani günümüzde bu tür şeyleri ne kadar kullanıyor? Yani deklare edilmiş bir politikası yok Amerika'nın hani şey olarak bu tür halk ayaklanması. O dönemde People Power diye bir kavram ortaya atmışlardı. Çok fazla şey olmaz ama Soros da bunu kullanırdı falan. Günümüzde yani Amerikan dış politikasında hani çevre ülkelere dair hani toplumsal şeyi mobilizasyonla hani iktidar değiştirme pratiğine ilişkin herhangi bir açıklama, rapor, düşünce kuruluşu şeyi bilgisine falan çok fazla sahip değiliz. O yüzden de biraz daha böyle yukarıdan, hani toplumsal rahatsızlığın yukarıdan manipüle edilmesi gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum.
Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok açıklayıcı oldu. Hem
bir iki şey daha ekleyeyim. Bilmiyorum süremiz var mı ama.
Tabii buyurun.
Şaşanga İşbirliği Örgütü. Yani onda bir güvenlik şeyi var. O tamamen devredişe. Çin'i evet. Sokmadılar. Hatta Ermenistan bile şey yap, biliyorsunuz yani devletler arası soruna müdahale etmedi ama bir iç karışıklığa müdahale etti. Evet. Bu da galiba şeyin kolektif güvenlik örgütü, yani Rusya'nın domine ettiği örgütle müdahale edildi. Bu da sanırım, bilmiyorum daha önce takip ettin mi, uygulaması var mı ama ilk şeyi galiba.
İlk, evet hocam, ilkiydi bu.
İlk şey, tür bir iç karışıklığa ilk müdahalesi.
Evet, ilk defa bu çağrıyı kabul edip daha önce, çünkü Belarus'tan evet. da benzer bir şey geldiğinde hayır demişlerdi. Evet. Bu sefer yani ilk defa müdahale ediyorlar. O nedenle de bu çekilme takvimleri, işte Tokayev'in söylediği gibi 10 gün içinde çekilecekler demiş. Biraz böyle dünyaya da mesaj da veriyorlar yani hani. Örneğin Ermenistan'ı çok ön planda gördük dönem başkanı olduğu için, Rusya daha geride kaldı. Yani hani biraz kurumsallaşmamız da var gibi, bizim de hani belli kurallarımız, kaidelerimiz var demeye çalışıyorlar. Bunun da yansımasını görüyoruz aslında.
Doğru. Yani en son şunu söyleyeyim. Amerika ile Rusya'nın ilişkileri zannedildiği gibi salt bir düşmanlık üzerine kurulu değildir. Hani bu kısmını hani tekrar etmek isterim. Amerika Rusya'yı bazı alanlarda hani bu kompartmantalize ediyor ya, Türkiye'yi evet. de yapıyor Rusya'yla. Çok rahat bunu yapıyorlar. O yüzden de böyle hani bir zero sum game, yani sıfır toplamlı oyun gibi almaya gerek yok. Hani Amerikan
evet kesinlikle.
Arada gayet güzel de bölgesel konularda, yani tematik konularda falan, hani belli tabii şeylerde, alanlarda gayet de iyi el altından işbirliği yapar iki ülkede.
Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam. Hem Çin'in buradaki yerini, ABD ile Rusya arasındaki Çin'e dönük olan politik gündemi ve bunun hani yansımalarından bir kısmına Kazakistan'a da ulaşabileceğine dair hani açıklamalarınız bu anlamda kıymetliydi. Hem de gerçekten bu eski Sovyet Cumhuriyetlerinin içerisinde yaşanan durum böyle pek dikkate alınmıyor ama neye dönüştükleri, neye dönüştürüldükleri önemliydi. Dediğiniz gibi özellikle Rusya'da, ABD'de evet pek çok noktada ayrışan iki ülke, iki devlet ama iki bir tanesi hala süper güçse diğeri de eski bir süper gücün ardılı. Dolayısıyla gerçekten aklın galebe çaldığı, gerektiğinde birlikte müdahale ettikleri pek çok konu var. Nükleer silahlanma gibi böyle aklımıza gelenlerden. İran süreci örneğin hani sık sık bu aktörleri aslında yan yana da görüyoruz. Dolayısıyla böyle siyahlar ve beyazlar gibi bir ayrışma yok aslında. Gri alanlar da var, yan yana geldikleri yerler de var. O yüzden kıymetli oldu bu vurgu. Ağzınıza sağlık.
Teşekkürler.
Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte dünya gündeminde bu hafta Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelerin içerideki arka planı üzerinden aslında ABD, Rusya ve Çin'i de içeren bu denklemde Kazakistan'ın nereye oturmuş olabileceğini, arka planda yürütülen pazarlıkları, Çin'in ABD ile Rusya arasında nasıl bir perspektifle ele alındığını, yeni ortaklıkların zemini mi olup olmayacağını kısaca olsa değinmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.